14. kaset 1. yüz, sayfa 379. Komünizm ve dincilik, antilaiklik konularındaki sadece iki istisna dışında siyasal propaganda ve faaliyet serbest oldu. Komünizmin savunulması veya Halife Sultan'ın geri getirilmesi Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırıydı ve hoş görülemezdi. Bu ilkeler içinde muhalefet ve eleştiri hakları verildi ve tanındı. İlk ortaya çıkan ve CHP'nin uzun tekeline son veren parti, İstanbul Valisi'nin izniyle 18 Temmuz 1945'te kurulan Milli Kalkınma Partisi oldu. 40 dipnot. Tuna'ya Partiler, sayfa 639 ve devamı. Kurucuları, serbest teşebbüsün sebatlı bir destekleyicisi ve devletçilik politikasının keskin eleştiricisi Nuri Demirağ, 1923'te Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde ikinci grup muhalefetin üyesi olan Hüseyin Avni Ulaş, daha sonra partiyi terk eden ve birçok aşırı sağ kanat örgütleriyle işbirliğine giren Cevat Rıfat Atılan idiler. Oldukça karma liderleri ve programıyla bu parti pek az destek gördü. Fakat örgüt ve muhalefet için ilk örnek oldu ve çok geçmeden onu diğer birçokları izledi. 1945 ile 1950 arasında Sosyal Adalet Partisi, Çiftçi ve Köylü Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi, Arıtma Koruma Partisi, İslam Koruma Partisi, İdealist Parti, Öz Demokratlar Partisi, Serbest Demokrat Parti, Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi gibi gösterişli isimler taşıyan bazılarıyla çeşitli emekçi ve işçi, sosyalist ve liberal partiler olmak üzere sayısı 27'den aşağı olmayan partiler kuruldu. Fakat bütün bu partilerden ancak ikisinin gerçek bir siyasal önemi vardı. 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti ile 41 dipnot. Tuna'ya Partiler, sayfa 648 ve devamı. Karpat, sayfa 408 ve devamı. 20 Temmuz 1948'de kurulan Millet Partisi, 42 dipnot, İBİT, sayfa 712 ve devamı, Karpat, sayfa 431 ve devamı. 1950'de yeni seçim kanunu altında demokratlar 487 sandalyeden 407'sini kazandılar ve böylece Türkiye'nin hükümeti oldular. Türk tarihinde anayasal ve parlamenter yollarla iktidarı kazanan ilk parti. Taşra İdaresi. Osmanlı İmparatorluğu klasik şekliyle, Orta Çağ Avrupası'yla kaba bir benzetmeyle askeri bir feodalizm olarak tanımlanmıştır. Taşra İdaresi'nin temel birimi sancak idi. Sancağın idarecisi bir subay olan Sancak Bey'iydi. Ödeneği kendisine bir timar tahsis edilmek suretiyle sağlanıyordu. Esas ödevi kendi sancağı içindeki timarlı süvarilerini gözetimi altında tutmak ve savaş zamanı seferber etmekti. Bir sancaklar grubu da Beylerbeyi tarafından yönetilen eyaleti meydana getiriyordu. Görev süresi genellikle kısa olan Beylerbeyi geniş çapta bir askeri ve mali özellikten yararlanırdı. 17. ve 18. yüzyıllarda imparatorluğun ademi merkezileştirilmesi hızla ilerledi. Timar askerinin önemindeki nispi düşme ve maaşlı nizami asker sayı ve masrafındaki artma ile birlikte merkezi hükümetin sancaklarla ilgisi daha çok mali ve daha az askeri bir nitelik aldı. Devam eden timarlar 3. Selim tarafından büyük ölçüde azaltıldı ve sonunda 1831'de 2. Mahmut tarafından tamamen kaldırıldı. Bununla beraber bu arada devlet gelirlerinin iltizama verilmesi, hizmetten çok paraya dayanan yeni bir çeşit feodalizmin zuhuruna yol açtı. Bu hal, 18. yüzyılda ayağının ve derebeylerin özelliklerinin artmasıyla birleşince, üzerindeki kontrolün hemen tamamen yitirilmesine sebep oldu. 1808'de bir taşra ayağınları toplantısı tarafından bir eyalet özelliği senedinin senedi ittifak, 2. Mahmud'a zorla kabul ettirilmesi, bu feodal ademi merkeziyet sürecinin en yüksek noktasını teşkil etti. Fakat taşra ayağının haklarını resmen tanıyan 2. Mahmud, onlara son vermeye kararlıydı. 1812'de Rusya ile savaşın bitirilmesinden sonra dikkatini ilk büyük öderi saydığı şeye, eyaletlerde merkezi hükümet otoritesini ihya etmeye ve yerleştirmeye çevirdi. Bir dizi askeri seferler ve kolluk faaliyetleriyle eyalet idaresinin hem özelliklerini hem kurumlarını yıkarak asi paşaların ve mahalli eşrafın hakkından gelmeye muktedir oldu. Mahmud'un kurduğu ve ondan sonrakilerin sürdürdüğü yeni düzen hemen daha merkezi ve daha otokratik oldu. 43 dipnot. Yukarıda sayfa 79 ve 90 ve devamına bakınız. Mahmud'un açtığı kampanya bir hususta eski düzeni değiştirmeden bıraktı. Eyaletler merkezi hükümetin doğrudan doğruya kontrolü altına alınmakla beraber, ki o zamanın koşulları altında sultanın kişisel kontrolü demekti, yine de mali merkeziyet yoktu. Eyalet gelirleri iltizam usulüyle siyasal imtiyazlarından yoksun bırakılmakla beraber hala vergi mükellefiyle hazine arasına giren mültezimler tarafından toplanıyordu. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu iltizam için şöyle diyordu: "Hiçbir vakitte semere-i nafiyası görülmeyen iltizamat usulü muzur maliyesini bir adamın yedi ihtiyarına ve belki pençe-i cebru kahrına teslim demek olarak, ol dahi eğer zaten bir iyice adam değilse hemen kendi çıkarına bakıp." Gülhane Hattı daha da ileri giderek iltizamı kaldırdı ve bütün Osmanlıların emlak ve kudretine göre sabit ve dolaysız vergiye tabi olacaklarını belirtti. Birkaç ay sonra Aralık 1839'da hükümet 1 Mart 1840'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere eyalet, sancak ve bunun gibi idare amirlerine sabit maaş verileceğini, daha yukarı memuriyetlere yükselmenin yalnız liyakat esasına göre olacağını, valilerin yeni atanan sivil vergi memurları aracılığıyla yalnız belli kanuni vergileri toplayacaklarını belirten bir kararname çıkardı. 44 dipnot. Bailey. Sayfa 198 ve devamı. Temperley. Sayfa 236 ve devamı. Bir mutluluk dönemine karar vermek ile onu uygulamak birbirinden farklı şeylerdir. Memuriyetlerin satılmasına son vermenin ilk etkisi para darlığı oldu. Yeni mali idare ne kadar iyi niyetli olursa olsun tecrübesiz ve yetersizdi. Yeni kağıt paranın değeri çabucak düştü ve çok geçmeden toplumun hemen bütün sınıfları bu yabancı ve ehliyetsiz reformlarla çıkarlarının tehlikeye girdiğini hissetti. Reşit Paşa'nın azlini isteyen tepki dalgasında taşra reformları terk edildi ve eski mali sistem geri getirildi. Şubat 1842'de eyaletlerdeki sivil tahsildarlar kaldırıldı ve vergilerin toplanması mahalli eşraf meclislerinin yardımından yararlanmak üzere yine askeri valilere ve onların muhasillerine verildi. 45 dipnot. Engelhardt 2. 50. Reşit Paşa tarafından kurulan bu mahalli meclisler Fransız konsül departmanını model almıştı. Şu farklı ki bunlar sürekli toplantı halindeydi ve eyaletin idari ve yargısal işlerine etkin bir şekilde karışıyorlardı. Bunlar kaçınılmaz olarak şiddetli ve mahalli partizan çekişme merkezleri haline geldiler. Uzak ve etkisiz bir merkezi otorite ile heyecanlı ve engelleyici bir mahalli meclis arasında kalan yürütme gücü de tamamen etkisiz bir duruma düştü. Sonunda erken merkezileşmenin ve demokrasinin bazı kötülükleri giderildi. 28 Kasım 1852 günlü bir ferman, valinin yetkilerini iade ederek onu yine eyaletinde etkin bir makam haline getirdi. Aynı zamanda düzeni zorlukla koruyabilecek derecede zayıflamış olan zabıta ve ordunun kanuni yetkileri de teyit edilip genişletildi. 46 dipnot. İbit 1. 105-110. Karal, Tarih 6, 31-32. Eski ve yeni düzenler arasındaki uzlaşma tatminkar değildi ve Kırım Savaşı'nı izleyen yeni reform evresinde dikkatlerin yine taşra idaresinin sorunlarına çevrilmesi tabiiydi. Reformun Avrupalı vaftiz babalarının ilgisi özellikle imparatorluğun Balkan eyaletlerine yönelmişti. 1859-1860'da Avrupa'daki eyaletlerde uluslararası bir teftiş komisyonu kurulması teklifi de ancak Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın bizzat oralara gitmesiyle önlendi. 47 dipnot. Rasim. Osmanlı Tarihi 5. 2095 ve devamı. Karal. Tarih 7. 152. Balkan Hristiyanları arasında hoşnutsuzluk ve ayaklanmalar, imparatorluk içinde benimsenmiş bir yaşantı özelliği haline gelmişti. Fakat karışıklığın 1860-1861'de katıksız Müslüman Suriye eyaletine bulaşması ve bunun sonucu olarak dış müdahale görmezlikten gelinemeyecek bir tehlike işaretiydi. O zaman Dışişleri Bakanı olan Fuat Paşa, bizzat kendisi Suriye'ye incelemeye gitti ve suçluları şiddetle cezalandırdı. 48 dipnot. Rasim 5. 2083 ve devamı. Karşılaştırma W. Miller. The Ottoman Empire and Its Successors. 1801-1922. 1923. Sayfa 302. Karışıklıklar hakkındaki tezkerelerinde Fuat Paşa, imparatorluğun eyaletlerinin maruz kaldığı kötü yönetim üzerinde büyük bir önemle durur. Osmanlı İmparatorluğu gibi geniş bir ülkede arzulanan nitelikte yeter sayıda memur bulmak zor idi. Birçok memurlar devlet yetkilerini gerçekten kötüye kullanmışlardı ve bu nedenle onların yetkisini kısmak ve merkezi hükümetin kontrolünü kuvvetlendirmek eğilimi belirmişti. Bu merkeziyet bazı faydalar getirmişti. Fakat aynı zamanda taşra memurlarının statüsünü ve otoritesini indirmiş ve tamamen başka yollarla yönetilmeye alışkın halkın gözünde onları nefret edilen hiçlikler mertebesine düşürmüştü. Birçok ırklardan ve dinlerden kurulu bir ülkede taşra idaresinin içine düştüğü bu zayıflık ve itibarsızlık ağır tehlikelere yol açtı. 49 dipnot. Rasim. Yok, cilt. Karal, tarih 6-31. Taşra idaresi sorunu Fuat Paşa'yı ve çevresini meşgul etmeye devam etti. Eyaletlere tarihçi ve hukukçu Cevdet Paşa ve bilgin ve devlet adamı Ahmet Vefik gibi ünlü simalar da dahil olmak üzere müfettişler gönderildi. Teftiş raporlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Cevdet Paşa'nın başkanlığında özel bir komisyon kuruldu. 1864'te bu arada yine sadrazam olan Fuat Paşa'nın hazır bir çözümü vardı. Yeni Vilayet Nizamnamesi. Cevdet Paşa'nın tanıklığına göre onun fikri eyalet ve sancakları daha büyük birimler halinde gruplandırmak ve bunları dikkatle seçilmiş, yetenekli ve tecrübeli kişilerin yönetimi altına koymaktı. Bunlara geniş bir takdir yetkisi verilecek ve ancak pek önemli konularda İstanbul'a danışmak ihtiyacında olacaklardı. Bu yöntem ayrıca bakanları adi rutin işlerinden kurtaracak ve onlara kendilerini önemli devlet işlerine vermek imkanını sağlayacaktı. 50 dipnot. Maruzat. Toem No. 87. Hicri 1341. 269-270. Ayrıca bakınız Karal. Tarih 7. 153. Ve Mardin. Ahmet Cevdet Paşa. Sayfa 53 ve devamı. Bu temel üzerinde bir vilayet nizamnamesi hazırlanıp 1864'te ilan edildi. Eski eyaletlerin yerine büyük ölçüde genişletilmiş 27 tane vilayet geçti ve her biri geniş yetkili bir vali yönetimine verildi. Vilayet içinde de bir otorite zinciri kuruldu. Vilayet sancaklara tamamen yeni bir anlamda eski timar adı, sancaklar kazalara, kazalar da nahiye ve kariyelere ayrıldı. Valinin yetkisi altında sancak bir mutasarrıf, kaza bir kaymakam, nahiye bir müdür, kariye veya mahallede seçilmiş bir muhtar tarafından yönetiliyordu. Vilayet, sancak ve kaza birimlerinde idare meclisleri olacaktı. Bu idare meclisleri ikisi gayrimüslim, dört halk temsilcisi ve Müslim ve gayrimüslim cemaatlerin dini başkanlarıyla birlikte mülkiye amiri, en yüksek rütbeli yargıç, en yüksek maliye memuru ve başkatip mektupçudan kurulu olacaktı. Temsilci üyeler karışık ve sınırlı bir oy hakkıyla seçilecekti. Gülhane Hattı tecrübesinin anarşisine dönmekten kaçınmak için meclisler yargı işlerine karışmaktan yasaklandı. Valinin idaresi mülkiye, maliye, siyaset, zaptiye ve hukuk işleri olarak kısımlara ayrıldı. Defterdar, geleneksel Osmanlı ve İslam uygulamasının devamı olarak hesap işlerinde doğrudan doğruya Maliye Bakanlığı'na sorumlu olmakla beraber, bu işlerin her birinin valinin emri altında ayrı memurları vardı. Vali kendi maliyet personelini seçmek ve atamakla da sorumluydu. İdare meclislerinden başka her sancaktan ikisi Müslim, ikisi gayrimüslim olmak üzere seçilecek dörder üyeden kurulu bir vilayet umumi meclisi her yıl toplantıya çağrılacaktı. Bu vilayet umumi meclisleri temsil-i hükümet cihazının geri kalanıyla birlikte Abdülhamit tarafından kaldırılmadan önce birkaç yıl toplandı. 51 dipnot. Engelhardt 1, 193-198, Temple, sayfa 237, Karal, tarih 7, 153, Saks, sayfa 372 ve devamı, İsmail Hakkı Göreli, İl İdaresi 1952, sayfa 6 ve Davison, Reform, 1963, sayfa 136-171, Metin, Düstur, 1, 4 ve devamı, çevirisi Young, 1, 29 ve devamı ve Aristarchi 3, 1 ve devamı. Bu nizamname, vilayet, sancak, kaza ve nahiyeleri yöneten valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar ve müdürler hiyerarşisiyle açıkça Department, Arrondissement, Canton ve komüneleriyle Fransız taşra idaresi sistemine dayanıyordu. Her ne kadar Fuat Paşa'nın nizamnamesi Osmanlı valisine örnek alınan Fransız prefesinin yararlandığından çok daha fazla takdir yetkisi vermiş ise de, nizamnamenin genel eğilimi merkeziyet ve biçim birliği uniformity yönündeydi. Özellikle bu ikinci niteliği dolayısıyla genellikle muhafazacı tedriciliğin savunucusu olan Cevdet Paşa tarafından yerildi. Cevdet Paşa, imparatorluğun eyaletlerinin hem coğrafi hem de etnografik koşulları bakımından birbirlerinden büyük farklılık gösterdiklerini ve hepsinin aynı şekilde ele alınamayacağını söylüyordu. Her bölgede mahalli koşulları ve tarihi temeli göz önüne alınarak bir idari reforma gidilmeliydi. Cevdet Paşa bunu çok bilgi, hüner ve zaman isteyen bir süreç olarak görüyordu. 52 dipnot. Karal, tarih 7, 153. Cevdet Paşa, genel ilkeler ve gözlemler ileri sürüyordu. Klasik Osmanlı İmparatorluğu merkezi bir devlet olmamıştı. Tanzimat reformcuları merkezi bir idare getirmeye çabalamışlar ama büyük güçlükler çıkmıştı. Merkeziyet ve ademi merkeziyet idareleri arasında bocalayıp durduklarından her şey bir karışıklık ve anarşi sonucuna ulaşmıştı. İlk sorumluluk, genel hükümet ilkeleri üzerinde karar kılmak, ondan sonra idari, adli ve askeri bütün üç grup memurlarının ödevlerini ve sorumluluklarını belirlemek idi. Son olarak memurlara düzenli ve yeterli ödenek verilmeliydi. Memurini devlet ahalinin bir güzide sınıfı olarak liyakat ve kifayetçe efrad-ı nasa faik olmak lazımdır. Halbuki mükafat olmaz ise ahali içinde mümtaz olacak adamlar devlet memuriyetlerine heves etmeyip başka işlere seluk ederler. Devlet umurunda kullanılacak bayağı adamlar kalır. Onlar ise enzar-ı ammede haysiyetsiz bir sınıf olarak kendilerine faik olan nasıl idare eden aciz olurlar. 53 dipnot. Cevdet, Toem, No 44, Hicri 1933, sayfa 103. Düzen ve kararlılık, işe alma ve maaş, ehliyet, dürüstlük ve hizmetin itibarı. Bütün bunlar Osmanlı eyaletleri gibi birbirinden farklı ve karma bölgelerde bir örnek ve merkezi bir idari uygulamanın ana güçlüklerinden Cevdet Paşa'nın üzerine parmak bastığı bazılarıydı. Fakat öte yandan da ikisi özel önemde merkeziyeti teşvik eden yeni etkenler vardı. Biri ulaşım ve erişimdeki gelişme, Kırım Savaşı sırasında telgrafın gelmesi, 1862'lerden sonra kara ve demir yollarının hızla yayılmasıydı. 54 dipnot. Karal, tarih 7, 267-273. Yukarıda sayfa 182 ve devamına bakınız. Diğeri, nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan olan Balkan eyaletlerinden birçoğunun yitirilmesiydi. Bu durum imparatorluğu daha mütecanis kılmak suretiyle ulusal bir vilayet sisteminin kurulup uygulanmasını kolaylaştırıyordu. 1864 nizamnamesi şüphesiz hemen de her yerde uygulanmadı. Böyle bir niyet de yoktu. Osmanlı reformcularının ortak bir uygulamasına uygun olarak Fuat Paşa bir pilot proje, Tuna Model ve Deneme Vilayeti ile işe başladı. Aşikar siyasal nedenlerle seçilmiş olan bu yeni vilayet, Osmanlı hizmetindeki en yetenekli yöneticilerden biri ve yeni sistemin mimarlarından olan Mithat Paşa'nın yönetimine verildi. Mithat Paşa'nın Tuna valisi olarak görev süresi, gerekli iyi niyet ve yetenek olduğu takdirde yeni sistemin iyi işleyebileceğini gösterdi. 2 yıl içinde Mithat Paşa düzeni tekrar kurdu, yeni hiyerarşiyi yerleştirdi, tarım kredileri sağladı, yolları, köprüleri ve su yollarını arttırdı, sanayiyi başlattı, okullar ve yetimhaneler açtı, bir gazete kurdu ve vilayetin gelirini 26 bin keseden 300 bin keseye yükseltti. 55 dipnot, Mithat, Life, sayfa 38 ve devamı, Karal, tarih 7, 154-155. Avrupa'nın hasta adamını diriltmekte Mithat Paşa'nın başarıları miras bekleyenlerin keyfini kaçırdı. 1868'de açıkça Babali üzerinde çeşitli dış baskıların sonucu olarak Mithat Paşa geri çağrıldı ve 1869'da Bağdat valiliğine gönderildi. İmparatorluğun uzak ve geri bir Asya vilayeti olan burada başarılarını tekrarlamaya ve Irak halkına düzen ve ilerleme getirmeye muktedir oldu. Yol gösterici bu başarılar üzerine Osmanlılar aynı zamanda vilayet nizamnamesine arzuya değer görünen değişiklikleri de getirerek yeni sistemi tedricen bütün imparatorluğa yaydılar. 1871'de gözden geçirilmiş bir idare-i umumi vilayet nizamnamesi, validen köy muhtarına kadar taşra memurlarının görevlerini ve yetkilerini sınırladı. 56 dipnot, Düstur 1-625, Yang 1-47, Göreli sayfa 7. 1876 Kanun-u Esasiye'nin büyük bir bölümü vilayetle ilgiliydi. Bu bölüm, vilayet idaresinde yetki genişliği, tevsi-i mezuniyet ve görev ayrılığı tefrik-i vezaif ilkesini teyit ediyor ve özel bir kanunun idare meclisleriyle vilayet meclis-i umumisi üyelerinin seçimini ve valinin yetki ve ödevlerini düzenleyeceğini bildiriyordu. Bu sonuncular, bayındırlık işleri, tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma ve eğitimin geliştirilmesini içine alıyordu. Vilayet idaresi sorunu kısa ömürlü 1877 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın ciddi ilgisini çekti. Ve 101 maddelik yeni bir vilayet nizamnamesi tasarısı Meclis-i Mebusan'da görüşülüp kabul edildi. Fakat parlamento kapatılınca Ayan Meclisi'nde görüşülemedi. Görüşmeler tasarı ve bizzat kanun-u esasi süresiz olarak rafa kaldırıldı. Bunun yerine 1880'de Osmanlı ve yabancı memurlardan kurulu karma bir komisyon tarafından yeni bir kanun yayınlandı. Amacının Berlin Antlaşması'nın Osmanlı idaresine ilişkin hükümlerine cevap vermek ve Avrupa devletlerinin isteklerinin yerine getirildiği konusunda tatmin etmek olduğu görülüyor. Anlamlı bir şekilde bu kanun Osmanlı Kanunlar Külliyatı içine alınmamıştır. 1864 Vilayet Nizamnamesi daha sonraki küçük değişikliklerle Osmanlı İl İdaresi'nin esas kanunu olarak kaldı. 57 dipnot. Engelhardt 2. 250-255. 1908 devrimi ve kanun-u esasiyenin tekrar yürürlüğe konulması, il idaresinde yetki genişliği ve görev ayrılığını öngören 108. maddenin uygulanması sorununu yine ortaya çıkardı. Birbiri ardına iki özel komisyon tarafından uzun inceleme ve görüşmelerden sonra meclise 1910'da bir kanun tasarısı sunuldu. Meclisin bu tasarıyı görüşmesi uzadı ve güç oldu. Kaçınılmaz olarak Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nın yarattığı gerginliklerin ve daha merkezi, daha otoriter bir rejime doğru eğilimin etkisinde kaldı. Sonunda 26 Mart 1913'te kabul edilen kanun, o zamandan beri Türk il idaresinin temeli olarak kaldı. Kanuni Esasiye'nin 108. maddesi hükmünün gereklerini yerine getirmek için o zamanın hukukçuları il idaresinin çift karakteri olduğu teorisini geliştirdiler. İl idaresi iki cepheli olarak düşünüldü. Biri, merkezi hükümet cihazının bir unsuru olarak il genel idaresi, diğeri ise tüzel kişilikli bir ademi merkeziyet idare birimi olarak il özel idaresi. Böylece batılı tüzel kişilik kavramını ülkenin hukuki ve idari yapısı için almakla 1913 kanun yapıcıları Avrupa hukuk ilkelerine doğru İslam hukukundan uzaklaşan önemli bir adım atıyorlardı. Kanunun amacı bir taraftan İçişleri Bakanlığı'nın ulus çapındaki yetkisini korurken valiye düzeni korumak, bayındırlık işlerini yürütmek ve mahalli işleri etkinlikle yönetmek için gerekli yetki ve takdir hakkı vermekti. 58 dipnot, göreli, sayfa 17. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu önemli bir terim değişikliği yaptı. Bu kanun, ülkeyi vilayetlere, vilayetleri kazalara, kazaları da nahiyelere ayırdı. Eski sancakada atıldı. Fakat eski sancaklar doğrudan doğruya merkezi hükümete bağlı vilayetler haline geldiklerinden gerçekte kaldırılan eski büyük vilayetlerdi. 1913 tarihli kanunun yarattığı durum ne Cumhuriyet'in ilanı ne de il idaresinde yerinden yönetim, ademi merkeziyet ve görev ayrımı ilkelerini teyit eden 20 Nisan 1924 Anayasası tarafından değiştirildi. Bu ilkeler, yürürlükteki 18 Nisan 1929 günlü Vilayet İdaresi Kanunu'yla da teyit edildi. 59 dipnot, İbit, Başkil, sayfa 49, Cake, Kalender. O tarih altında aynı yazar 1918. MSOS 38-1935 81-104 Çevirenin notu. Yukarıda adı geçen kanun halen yürürlükte olan 10 Haziran 1949 günlü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanun, başında merkezden atanan bir valinin bulunduğu merkezi hükümetin bir mülki idare bölümü olarak ve aynı zamanda tüzel kişilikli bir mahalli birimi olarak ilin çift karakterini belirtir. Tüzel kişilikli bir mahalli idare olarak il özel idaresinin kendi ayrı bütçesi, kendi özel meclisi ve yürütme kolu mal ve emlakı vardır. Türk hukuk teorisinde il ve onun alt bölümleri böylece ülkenin mahalli idaresini sağlar. Dipnot. Bu ifade Türk hukuk terminolojisine göre şöyle düzeltilmelidir. İl ve onun alt bölümleri olan ilçe ve bucak, mahalli idare birimleri değil, merkezi idarenin taşra kademeleridir. Tüzel kişilikli mahalli idare birimleri şunlardır. İl özel idaresi, belediye, köy, çevirenin notu. Gerçekte ilin işlerinde İçişleri Bakanlığı'nın kontrolü pek sıkıdır. Vali, kaymakam ve diğerleri hep bakanlıkça atanan sürekli memurlardır. İl bütçesi merkezde hazırlanır. Bütçe istikrazlarla desteklenebilir. Fakat il genel meclisinin koymak yetkisinde olmadığı mahalli vergiyle değil. Seçilmiş bir kuruluş olan il genel meclisi normal olarak yılda 40 gün valinin başkanlığında toplanır. Vali onun kararını uygun görmezse nihai karar için Ankara'da Danıştay'a başvurabilir. Meclisin görevleri geçen yılın bütçe hesabını incelemek ve vali tarafından hazırlanıp il daimi komisyonuna sunulan yeni yıl bütçesini karara bağlamaktır. Bütçelerin son olarak Ankara'da Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gereklidir. İl Genel Meclisi, bayındırlık, tarım, eğitim ve sosyal hizmetler konularında güdülecek politikayı da görüşüp tespit edebilir. Toplantı halinde olmadığı zaman onun görevlerini 4 kişilik il daimi komisyonu yerine getirir. İlçe, kaza, tüzel kişi değildir ve seçilmiş bir meclisi yoktur. İdarecisi olan kaymakam, valiye bağlı olmakla beraber Ankara'dan atanan bir merkezi hükümet memurudur. İlin en alt bölümü Bucak, nahiye, yine bir merkezi hükümet memuru olan fakat vali ve kaymakamdan farklı bir terfi kademesinde müdür tarafından yönetilir. Her köyden veya belediyeden birer seçilmiş temsilciyle birlikte mahalli memur ve teknisyenlerden kurulu Bucak Meclisi'ne başkanlık eder. Son olarak 18 Mart 1924 günlük köy kanunuyla ilk kez bir tüzel kişi olarak kurulan köy vardır. Köylüler bir muhtar ile öğretmen ve imamın tabii üyesi oldukları ihtiyar meclisini seçerler. Muhtar köylüleri temsil eden seçilmiş bir mahalli idare organı olmakla beraber, gerçekte ve genellikle evvel emirde köyde merkezi hükümeti temsil eden ve komuta zinciriyle kendisine ulaşan bütün emirleri yürüten bir idari memurdur. Bu durum mahalli muhtarı için de hemen hemen aynıdır. O da birçok bakımlardan il makamına tabidir. Fakat diğer bakımlardan mahalle pek farklı bir temel ve tarihe dayanan, tamamen farklı bir kuruluş olan belediyenin bir parçasıdır. 60 dipnot. Türk Taşra İdaresi hakkında ayrıca bakınız Kaza ve Vilayet İdaresi üzerinde bir araştırma. Ankara 1957. A. Gorgin. An Outline of Turkish Provincial and Local Government 1956. Belediye İdaresi 61 dipnot. Türk belediye kurumlarının incelenmesi için bakınız El 2, Baladia, B. Lewis tarafından. Ayrıntılar ve belgeleri Nuri, Meç, Umum, Belgeler. Klasik İslamiyet, birçok bakımlardan esas itibariyle bir şehir uygarlığı olmakla beraber, klasik İslam hukuku ve hükümet sistemi, şehir idaresini pek az göz önüne alır. İslam hukuku tüzel kişiliği tanımaz ve İslam tarihinde tüzel kişilik statü ve hakları tanınmış hiçbir şehir görülmez. Tıpkı devlet diye bir şeyin bulunmayıp yalnız hükümdar ve memurlarının olması, mahkeme bulunmayıp sadece bir kadı ve yardımcılarının olması gibi şehir diye bir şey de yoktu. Fakat sadece her biri kendi başkan ve liderine sahip aileler, mahalleler ve loncalar yığını vardı. Şeriatta hiçbir belediye kural yoktur ve şehir ne timar ne de bir komün olarak hiçbir zaman bir hukuki ve siyasal varlık olmamıştır. Onun yönetimiyle yükümlü olanlar ne belediye memuru ne de timarlıydılar. Modern anlamda memur bile sayılamazlardı. Çoğu yerde hükümdar tarafından vekaleten ve geri alınabilen yetkilerle hükümdarın memurlarıydılar. Diğer yerlerde ise şeriat hükümleriyle ilgili olduğu zaman belli önleme ve uygulama ödevleriyle yükümlü ilmiye sınıfı mensubuydular. Osmanlı İstanbul'unda kolluk, yangın söndürme ve kamu düzeni görevleri genellikle emirlerinde bu görevlere tahsis edilmiş alaylar bulunan subaylara verilmişti. Pazarların gözetimi muhtesibin ödeviydi. Muhtesip, görevi satılan malların fiyat ve kalitesiyle ilgili kuralları uygulamak, genel olarak bir ahlak sansürcüsü niteliğiyle hareket etmek ve kamu adab ve ahlakını korumak olan bir ilmi sınıfı mensubiydi. Tarihi Orta Çağ İslamlığına kadar giden bir makam olan muhtesibin görevine ihtisap denirdi. Üçüncü bir memur da şehremini. Osmanlı fethinden hemen sonra İstanbul'da gözüken bu makam, ilk Osmanlı şehirlerinde hiçbir izi görülmediğinden muhtemelen Bizans asıllı bir örneğe dayanıyordu. Şehremini yalnızca bir hükümdar memuru değil, daha özel olarak bir saray görevlisiydi. Ana ödevleri, sarayın mali gözetimi, yiyecek, içecek, giyecek ve diğer saray ihtiyaçlarının sağlanması, sarayın ve şehirdeki diğer hükümdarlık ve hükümet binalarının bakım ve onarımı ve buna benzer şeylerdi. Bu makam, bürokrasinin mali dalının terfi merdiveninde yüksek bir kademe işgal ediyordu. 1831'de kaldırıldı. Modern belediye idaresine doğru ilk yaklaşmalar, Yeniçerilerin kaldırılmasından sonraki dönemde Sultan II. Mahmut tarafından yapıldı. Reformlarının pek çoğunda olduğu gibi bundaki amaç da daha önce yarı bağımsız kuruluşlar, burada ulema, tarafından yürütülen bazı görevleri merkezileştirmek ve böylece daha iyi kontrol etmek olduğu görülüyor. 1827'de o zamana kadar muhtesip tarafından yerine getirilen pazar kontrolü, ölçü ve ayarların teftişi ile ilgili belli ödevleri merkezileştiren bir ihtisap müfettişliği kuruldu. 1829'da kontrolü merkezileştirme ve ulemanın iktidarını kısıtlama gibi aynı genel amaçla İstanbul'un mahallelerinde muhtarlık sistemi kabul edildi. O zamana kadar köylerde ödevleri hükümeti ilgilendirdiği ölçüde esas itibariyle mali nitelikte olan muhtarlar vardı. Hiçbir tarımsal verginin alınmadığı şehirlerde hiçbir muhtar yoktu. Erkek nüfusun yazımı, devir ve nakillerin kaydı gibi işler kadıların ve yardımcılarının sorumluluğundaydı. Şehir mahallelerinde bu ödevler mahalle imamlara düşüyordu. Yeni kanuna göre bu ödevler her şehir mahallesinde atanacak birinci ve ikinci muhtarlara devredildi. İmparatorluk Vakanüvisi Lütfi'nin dediğine göre bu tedbirin amacı imamların gevşekliğine ve yeteneksizliğine son vermekti. 62 dipnot Lütfi 2 173. Bir süre sonra muhtar 3 ila 5 kişi arasında değişen sayıda üyesi olan bir ihtiyar heyetiyle takviye edildi. Zamanla bu sistem diğer şehirlere de yayıldı. 1854'te iki önemli değişikliğe girişilince yeni evre başladı. Bunların ilki 1831'den beri kalkmış olan şehrin ünvanının ihyasıydı. Adı aynı olmakla beraber yeni makamın eskisiyle bir ilgisi yoktu. Daha çok Fransız Prefecture de la Ville'nin bir adaptasyonuydu. Ve başlıca eski ihtisabın esas görevleri olan pazarların gözetimi, fiyatların denetimi ve bunun gibi ile ilgiliydi. 1822'de kurulmuş olan müfettişlik kaldırıldı ve ödevleri lonca ve tüccarlar tarafından kurulan bir şehir meclisinin kendisine yardım ettiği şehremine devredildi. Bu isim değişikliğinin öyle görünüyor ki pek az pratik etkisi oldu. Ve belediye sorunlarının resmen ihmal edildiği hakkında yakınmalar başladı. Birkaç ay sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat tarafından bir belediye komisyonunun kurulmasına karar verildi. Komisyonun önder ruhu Fransız devrimi sırasında Türkiye'ye yerleşmiş zengin bir Fransız bankacı ailesinden Antoine Aleon idi. Diğer üyeler daha çok Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerinden seçilmişlerdi. Fakat Sultan Mahmud'un tıbbiyesinin ilk mezunlarından olan Hekimbaşı Mehmet Salih Efendi de dahil olmak üzere bazı Müslüman Türkler de vardı. Komisyona Avrupa Belediye Örgütü mevzuatı ve yöntemleri hakkında rapor hazırlamak ve Babali'ye tavsiyelerde bulunmak talimatı verildi. Osmanlı hükümetini bu adımları atmaya yönelten birçok etkenler bir araya gelmişti. Başkentte Avrupalıların mali ve ticari çıkarları durmaksızın artmaktaydı. Galata ve Beyoğlu'nda binaları, apartmanları, dükkanları ve Avrupa stilinde otelleriyle yeni bir mahalle gelişmekteydi. Önemli bir değişiklik, çeşitli tipte atlı binek arabalarının sayısındaki büyük artış idi. 19. yüzyıl başlarında bu çeşit binek arabalarından sadece Şeyhülislam ve Sadrazam gibi küçük sayıda ayrıcalıklı kişiler tarafından kullanıldığından İstanbul'da birkaç tane bulunuyordu. Daha genişçe bir grubun şehirde at binmesine müsaade ediliyordu. Geri kalan ise hatta birçok subay ve memur da dahil yaya gitmek zorundaydı. 19. yüzyıl sırasında bu kurallara uyulmaz oldu. Cevdet Paşa bazı gayrimüslim tebaayla müsaadesiz olarak umumi yerlerde süslü atlar üzerinde görülebilirdi. 63 dipnot Cevdet 9 185-186. Kefelenin böyle müsaadesiz ata binişi halkın gözünde uygunsuz olduğundan yasaklandı. Fakat 2 ve 4 tekerlekli arabaların hem yerli hem Avrupa malı faytonların sayısı hızla arttı. 64 dipnot. Bakınız M. Radinson, araba. J.S. CCXLV, 1957, 273-280. Bütün bunlar yerli halk arasında Avrupalaşmış unsurların da desteğiyle İstanbul'da oturan Avrupalıların ileri sürdüğü uygun yollar ve kaldırımlar, sokakların temizlenmesi ve ışıklandırılması, lağım kanalı ve su boruları isteklerine yol açtı. Kırım Savaşı sırasında Batılı Büyük Müttefik birliklerinin İstanbul'da bulunması bu isteklere yeni bir hız ve ivedilik verdi. Ve 1854'te başlayan yeni reform evresinde başkentteki belediye örgütü ve hizmetlerinin sorunları ele alındı. Liberal reformcular da bu sorunların farkına vardılar. Ozan ve gazeteci İbrahim Şinasi, İstanbul sokaklarının ışıklandırılması ve temizlenmesi hakkında tasvir-i efkarda bir makale yazdı. 65 dipnot. Ebu Ziya, Numune, sayfa 227-235'te tekrar basılmıştır. Meclis-i Aliye-i Tanzimat'ın bu konudaki mazbataları, Osmanlı hükümetinin çeşitli endişelerini açıkça yansıtır. Yeni kurulan ticaret nezaretine bağlı olarak bir şehr emanetinin kurulması, kısmen ilgili Avrupalı örgütü yerleştirmek suretiyle yeni bir ihtiyacı karşılama çabasıydı. Batılı gözlemcileri etkilemek mutat arzusu da vardı. Meclisin mazbataları arasındaki bir belgenin belirttiğine göre kötü niyetliler, hükümet-i semniyeyi başkentin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için hiçbir şey yapmamak ve hiçbir şeye aldırış etmemekle itham etmişlerdi. Ve teklif edilen belediye daireleri sisteminden hiçbir şey çıkmayacağını söylüyorlardı. Bundan dolayı pratik çaba göstermek zorunluydu. 66 dipnot. Ergin, Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi Gelişmesi, 1936, sayfa 125'te iktibasen verilmiştir. Komisyon 4 yıl çalıştı ve Meclis-i Aliye-i Tanzimat'a birçok belediye hizmetler ve ıslahat tavsiye eden bir rapor sundu. Komisyon aynı zamanda belediye amaçlarla özel bir vergi konulmasını, belediye maliyesinin ayrıca örgütlenmesini ve belediye kanun ve nizamnamelerinin uygulanmasına kendisinin görevlendirilmesini tavsiye etti. Meclis-i Aliye-i Tanzimat bu tavsiyelerin kabulünü fakat uygulamalarının o zaman Galata ve Beyoğlu Avrupalı Mahallesi'nde kurulacak bir deneme belediyesiyle sınırlandırılmasına karar verdi. Bu daire, örgütlenecek ilk daire olduğu halde muhtemelen Paris'in 6. Arrondissement'inin şehrin en gelişmiş kısmı olduğuna inanılması dolayısıyla bir Türk tarihçisinin telkin ettiği gibi resmen 6. daire olarak adlandırıldı. Bu kararın nedenleri 9 Ekim 1857 günlü bir protokolde ortaya kondu. Belediye hizmetlere ve geliştirilmelerine şiddetle ihtiyaç vardı ve bunların sağlanması gerekti. Bunun masrafı devlet hazinesine düşmemeli, bunlardan yararlanan şehir halkından toplanacak özel bir vergiyle karşılanmalıydı. Yeni sistemi birden İstanbul'un bütününe uygulamak pratik olmayacaktı. Bundan dolayı birçok güzel binaların bulunduğu Beyoğlu ve Galata'dan ibaret 6. dairede işe başlamaya karar verilmişti. Bu dairede büyük sayıda yabancı kuruluşlar ve diğer ülkelerin uygulamalarını bilen belediye kurumların masrafını kabule istekli olacak üstün sayıda yabancılar vardı. Bu örnekle bu belediye kurumların meziyetleri gösterildiği zaman bunları genel olarak uygulamak için uygun bir fırsat bulunacaktı. Aynı zamanda numune olarak da tanınan 6. Belediye Dairesi'nin kuruluş ve görevleri 7 Temmuz 1858 günlü bir irade-i semniye ile belirtildi. Belediye Meclisi bir başkan ile 12 üyeden kurulacaktı. Bunların hepsi başkan süresiz olarak diğerleri 3 yıl için irade-i semniye ile atanacaktı. Hiçbirine maaş verilmeyecekti. Meclis bir bayındırlık mühendisi ve bir mimar da dahil olmak üzere maaşlı birçok sürekli memur atayacaktı. Belediye rüsum ve vergi koymak, tarh etmek ve toplamak, belirli sınırlar içinde istikrazı arttırmak ve bazı koşullarda kamulaştırma yapmak hakkına sahip olacaktı. Başkan bütçeyi tartışma ve inceleme için meclise ve ondan sonra onaylanması için Bağbali'ye sunacaktı. Bu onay olmadan geçerli olmayacaktı. Bu tedbirler şehre karşı bazı yeni sorumluluklar kabul edip sağlamakla beraber belediye kurumların Avrupalı anlayışına bir yaklaşmayı güçlükle temsil eder. bir kere reform, Avrupa'da nüfusun egemen olduğu tek bir şehir dairesiyle sınırlıydı. Daha önemli olarak şehir hala bir tüzel kişi olarak kabul edilmiyordu. Çünkü böyle bir fikir İslami hukuk ve hükümet kavramlarına yabancı kalıyordu. Herhangi bir seçim ve temsil düşüncesi de yoktu. Kurulan şey belirli ve sınırlı ödevlerle bir dereceye kadar bir bütçe özelliğiyle hükümdar tarafından atanan ve ona karşı sorumlu olan yeni türden bir idari vekalet idi. Bu çeşit özel komisyonlar Osmanlı idaresinde hiç de yeni değildi. Yenilik ona verilen görev çeşidindeydi. Numune komisyon iyi işledi ve 1868'de sistemi İstanbul'un tümüne kapsatan bir belediye nizamnamesi çıkarıldı. Şehrin her dairesi bir belediye meclisine haiz olacak ve başkanı ile 3 temsilcisini İstanbul'un bütünü için kurulan Cemiyet-i Umumi Belediye'ye gönderecekti. Bu cemiyet, hükümet-i seniye tarafından atanan ve maaşları verilen 6 kişiden kurulu bir şehir emaneti meclisiyle birlikte bir devlet memuru olarak kalan şehreminin başkanlığında çalışacaktı. Bu nizamname hükümleri 1876-1877'de Meşrutiyet Hareketi'nin itici gücü altında başkent ve taşra şehirleri için yeni belediye kanunları çıkarılıncaya kadar ölü kalmış görünüyor. 1876 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu, 1868 nizamnamesinin yeniden düzenlemesinden ibaretti ve yararsız olduğu görüldü. 14. kaset 1. yüzün sonu.